1. Samuel 21 ve 22. bölümlerde Davut'un güçlü adamlarını topladığını ve kahinlere de olayı yansıttığını görmekteyiz. 1. Samuel 21. bölüm 1. ayette Davut, Nov kentine kahin Ahimelek'in yanına gitti. Ahimelek titreyerek Davut'u karşılamaya çıktı. "Neden yalnızsın, neden yanında kimse yok?" diye sordu diye yazmaktadır. Davut Saul'den kaçarken epey yalnızdır. Delikanlıları tabii ki kendisiyle beraberdir. Bu yüzden o anlamda yalnız değildir. Yanındaki adamların hiçbiri Kral Saul'un özel üniformasını giymemiş olduğu için o anlamda yalnızdır. 1. Samuel 21. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Davut şöyle yanıtladı. "Kral bana bir görev verdi. Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın," dedi. "Adamlarıma gelince belli bir yere gitmelerini söyledim. Şu an elinde ne var? Bana 5 somun ekmek ya da başka ne varsa ver." Kahin, "Taze ekmeğim yok," diye karşılık verdi. Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek var. Kutsal kitabın bu parçasının içerdiği düşünce o sırada orada sadece kahinlerden başka kimsenin yememesi gereken özel ekmekten başka ekmek olmadığıydı. Bu ekmek kahinler tarafından da ancak her sept günü ekmek değiştirilirken yenilebiliyordu. 1. Samuel 21. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Davut, "Yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi kadından uzak kaldık," dedi. "Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar. Özellikle bugün ne kadar daha temiz olacaklar." Bunun üzerine kahin ona kutsanmış ekmek verdi. Çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. "Bu ekmek Rabbin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu," diye yazar. İsrail'in Tanrı tarafından verilmiş bir dini olduğu ve bu ekmek de dinsel amaçlara adanmış olduğu halde o sırada aç olan bazı insanlar vardı. O ekmek aç insanları beslemekte kullanılmasaydı sıradan olurdu. Davut'un söylediği buydu. Kahin Davut'a ve adamlarına ekmeği vererek yasaya aykırı davranıyordu ama yaptığı şey yasanın ruhuna aykırı değildi. Ferisilerin Rab İsa Mesih'i yasaya karşı gelmekle suçladığını hatırlayacaksınız ki İsa böyle bir şey yapmamıştı. Rab Davut'un yaşamında gerçekleşen bu olaydan söz ederek onların suçlamalarını yalanlamıştı. Markos 2. bölüm 23 ila 28. ayetler arasında bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, "Bak şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkahin Aviyatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi. Kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, "İnsan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı," dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününün de Rabbidir. Rabbin kendi zamanında söylediği şey şuydu: eğer Davut bunu yapabiliyorduysa ve bu bir sorun yaratmıyorsa, burada Davut'tan daha büyük biri var ve aynı şeyi o da yapabilir. Davut kutsal ekmekten yemişti çünkü ihtiyacı vardı. Mesih insan gereksinmelerinin bütün törensel ve ayinsel yasalardan daha üstün olduğunu burada söylemektedir. 1. Samuel 21. bölüm 7. ayette o gün Saul'un görevlilerinden Edomlu Doeg adındaki baş çoban Rabbin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere orada bulunuyordu diye yazar. O gün tapınaktaki kalabalığın arasında bir Yahuda İskaryot vardı. Adı Doeg'ti ve Edomluydu. Saul'un hizmetindeydi ve Davut'u ve başkâhini ele verecekti. 52. mezmurda Davut bu adam hakkında epey çok şey söylemiştir. 1. Samuel 21. bölüm 8. ayette Davut Ahimelek'e "Yanında mızrak ya da kılıç yok mu?" diye sordu. "Kralın işi acele olduğundan yanıma ne kılıcımı aldım ne de başka bir silah." Şimdi dikkatinizi kralın işinin acele oluşu düşüncesinin yanlış kullanımına çekmek isterim. Rab için bazı şeylerin yapılması gerektiğini ve bunların hızlı şekilde yapılması gerektiğini, çünkü kralın işinin acele olduğunu söylendiğini duyarım. İlk olarak Davut'un tam olarak ne dediğini anlamalıyız. Elinde bir kılıç ya da mızrak yoktu. Çünkü aceleyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Davut kral için bir hizmette değildi. Burada doğruyu söylememektedir. Burada benim söylemeye çalıştığım şey kralın işinin acele olmadığıdır. Tanrı'nın ne kadar sabırlı bir biçimde çalıştığına hiç dikkat ettiniz mi? Davut'un yaşamında da aynı şekilde çalışacaktır. Davut yeryüzünün mağaralarında sınanıp eğitilecektir. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Tanrı'nın acelesi yoktur. Musa'nın acelesi vardı ve İsrail oğullarını Tanrı bunu yapmaya hazır olmadan 40 yıl önce kurtarmak istemişti. Musa da buna hazır değildi. Tanrı onu çöle gönderip hazır oluncaya dek 40 yıl boyunca eğitip öğretti. Tanrı oğlunu yani İsa Mesih'i o çarmıha gitmeden 33 yıl önce dünyaya yolladı. Tanrı'nın işini bildiren şey acele değil, yavaşça ve sabırlıca çalışmamızdır. Bizlerse çok sabırsızlanırız. Sabırdan söz ederiz ama çoğu zaman kendimizin sabrı olmadığını görüp anlarız. Bu çok yazıktır. Dostum, gerçekten de Rabbin önünde durup sabretmeyi öğrenmeliyiz. Davut'un da bunu yani sabrı öğrenmesi gerekmişti. Tanrı'nın adamlarını bu şekilde eğitmesi gerekmiştir. Tanrı'nın kullandığı adamların hepsine sabır öğretmesi gerekmişti. Tanrı yavaş hareket eder ve yavaş çalışır. Tanrı'nın nasıl hareket ettiğini görmek istiyorsanız bir elmayı ya da bir ağacı yaratmanın ne kadar zaman aldığına bakın. Dostlarım, Tanrı'nın işi aceleye gelmez. Tanrı'nın yöntemi bu değildir. Metnin bütününün ortaya koyduğu gibi Davut'un bu bölümde doğru olmayan bir şey söylediğini görüyoruz. Davut kralın kendisini yollamış olduğu bir hizmette değildi. Ve kralın işi aceleyi gerektirir sözü Mesih'in işine, iman hayatına hiçbir şekilde uygun değildir. Mesih'in işi aceleyi değil ama sadakati gerektirir. 1. Samuel 21. bölüm 9. ayette kahin Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistli Golyat'ın kılıcı var diye karşılık verdi. Efodun arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok. İstersen onu alabilirsin. Davut, onun gibisi yoktur. Onu bana ver dedi diye yazar. Davut'un çocukken sapanı kullanabilmesi ilginçtir ama uzun zaman kralın sarayında kalmıştır. Belki de sapan kullanmaktaki becerisini kaybetmiştir. Şimdi bir kılıca ihtiyacı var ve sadece Goliat'ın kılıcı olduğundan onu kullanıyor. 1. Samuel 21. bölüm 10. ayette Saul'den kaçan Davut o gün Gat kralı Akiş'e gitti diye yazar. Davut Saul'den mümkün olduğu kadar uzaklaştı ve Akiş'e gitti. Bu yabancıların arasına vardığında tehlikede olduğunu gördü. Bu insanlar İsrail'in düşmanlarıydılar ve Davut'un deli taklidi yapması gerekiyordu. Yani rol yapacaktı. 1. Samuel 21. bölüm 15. ayette bizde deliler eksik mi ki önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz. Bu adamın sarayıma girmesi şart mı diyor. Davut rolünü iyi oynamıştı ve Akiş kralı inanmıştı. Davut burada tehlikede olmayacaktı. 1. Samuel 22. bölümde Davut'un güçlü adamlarını topladığını görürüz. 22. bölüm Davut'un hayatının mağaralarda saklandığı dönemiyle başlamaktadır. Davut kralın işinin acelesi olmadığını öğreniyor. Tanrı diğer adamlarına yaptığı gibi Davut'a da öğretiyor ve onu eğitiyor. Kendisini öldürmeye çalışan Saul'den saklandığı bu yıllar boyunca aranıp kovalanır. Oradan oraya saklanır. Kralın gazabından kaçabilmek için ormanlarda ve mağaralarda saklanmaya mecburdur. Bu zaman içerisinde Davut kendisini aşağıdaki biçimlerde tanımlamaktadır. 1. Samuel 26. bölüm 20. ayette dağlarda avlanan keklik gibiyim der Davut. 102. mezmur 6. ayette ise viranelerdeki kukumav kuşu gibiyim diyor. 102. mezmur 6. ayette yine ıssız yerlerdeki baykuşu andırıyorum der. 57. mezmur 4. ayette ise aslanların arasındayım diyor. Ve Davut ayaklarım için ağ serdiler diyor 57. mezmur 6. ayette. Davut Saul'den kaçtığı bu yıllar boyunca çok yorulmuştur. Saul onun peşini bırakmadığından Yeruşalim'in güneybatısında Filist ve Hevron arasındaki bir vadide yer alan kayalık dağlardaki Adullam mağarasında saklanır. 1. Samuel 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Davut Gat'tan ayrılıp Adullam mağarasına kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı diye yazıyor. Yaklaşık 10 yılı bulan bu reddediliş dönemindeki Davut'la kendisinden daha yüce olan oğlu Rab İsa Mesih arasında muhteşem bir karşılaştırma yapılabilir. Davut'un yaşamındaki bu dönem Rabbimizin şimdiki durumuyla kıyaslanabilmektedir. Sizler ve ben onun reddedildiği günlerde yaşıyoruz. Dünya Mesih'i tıpkı Davut'un reddedilip bir hayvan gibi kovalanıp yakalanmaya çalışıldığı gibi reddetmiştir. Düşmanı Saul çevresindeydi ve bizim düşmanımız olan şeytan da bizim etrafımızdadır. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor denilmiştir. Davut aslanlar arasında olduğunu bizlere söyledi ve bizler de bugün aynı şeyi söyleyebiliriz. Rab İsa Mesih böylesi günlerde kendi ismi için bir halk çağırmaktadır. Sıkıntı içerisinde olanları, borç içinde olanları ve hoşnut olmayanları İsa Mesih çağırmaktadır. Davut'un zamanında da bu üç grup insan vardı. Sıkıntı içinde olanlar vardı. Bu insanlar Saul tarafından zulüm ve baskı görüyorlardı. Davut uzun zaman önce Saul'un yanından ayrılmıştı. Saul'e sadık olan birçok kişi vardı ama sonunda kaçmaları gerekmişti. Çünkü hayatları tehlikedeydi. Birçoğu Davut'un yanına kaçtı ve ona katıldı. Dünyadaki adaletsizliğin kırbacını üzerinizde hissediyorsanız, onun eşitsizliğini hissettiyseniz, baskı altındaysanız ve dönecek bir yer bulamıyorsanız Rab İsa Mesih'e bakın. Günümüzde birçok insan sıkıntılarından bir çıkış yolu aramaktadır. Bu arada bazıları uyuşturucuya, bazıları içkiye ve bazıları da intihar olmak üzere her türlü kocakarı ilaçlarına başvurmaktadırlar. Günümüzde hepimizi çağıran birisi var. Luka 19. bölüm 10. ayette "Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi" diyor. İsa Mesih size yardım etmeyi istemektedir ve size yardım edebilir. İbraniler 2. bölüm 18. ayette "Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir" diye yazar. Denenip sınanıyor musunuz? Sıkıntı içinde misiniz? Bir kurtarıcıya mı ihtiyacınız var? Ve o bugün kendisine gelecekleri çağırmaktadır. Davut'un reddediliş döneminde ona gelen borç içinde olan insanlar vardı. Borç insanı her durumda mahveden bir kanser gibidir. O zamanlarda bir insan borca girdiğinde malını mülkünü kaybedip köle olarak satılabilirdi. İnsanların korunması gerekirdi ama korunmuyorlardı. Saul insanların köle olmasına izin veriyordu. Musa'nın yasasının yerine getirilmesinde ısrar etmiyordu. Günah bizleri Tanrı'ya karşı borçlandırmıştır. Mesih'in öğrencilerine öğrettiği duada bize borçlarımızı bağışla dediğini hatırlatmak isterim. Bizleri sadece Tanrı bağışlayabilir. Bağışlanma her zaman borcun ödenmesine bağlıdır ve borcun ödenememesi durumunda borçlu olanların kaçması gerekiyordu. Davut aslında borcu ödemedi ama Mesih ödedi. Çarmıhta ölerek günahın borcunu bizler için ödedi. Bizleri özgür kıldı. Rab İsa Mesih'in sizler ve benim için yaptığı şey budur. Tanrı'ya karşı borçlu olduğunuzu ve bu borcu ödemenizin imkansız olduğunu anlarsanız İsa borcunuzu sizin için ödeyecektir. Ona kaçabilirsiniz. Bu harikulade bir ayrıcalıktır. Durumlarından hoşnut olmayanlar da Davut'a geldiler. Bu insanların yürekleri acılık doluydu. Başlarından geçen olaylar ve yaşadıkları durumlar onları hayata küstürmüştü. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde ülkemizi saran rahatsızlığı hissediyorum. Bazı yerlerde durum büyük bir sel haline gelmiştir. Kalabalık insan grupları sokaklarda yürüyüp şunu ya da bunu protesto etmektedirler. İnsanları saran bir hoşnutsuzluk duygusu yayılmaktadır. Dostum, öyküsü Yaratılış kitabının son bölümlerinde anlatılan Yusuf gibi yaşadığınız şeylerde Tanrı'nın elini görmezseniz yaşam sizin için acı olacaktır. Bugün gidebileceğiniz bir yer var. Bu kişi reddedilen Rab İsa Mesih'tir. O harika, lütuf dolu ve güzeldir. Matta 11. bölüm 28. ayette ise şöyle seslenir. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Ve Yuhanna 7. bölüm 37. ayette ise bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Sürgündeki Davut'un bu 400 sıkıntı içinde, borç içinde ve hoşnutsuzluk içindeki adamı kabul ettiği gibi kendi ismi için bu dünyadan bir halk çağırmakta olan Rab İsa Mesih'in bu reddediliş çağındaki çok güzel bir resmini işte bu ayetler oluşturmaktadır. 1. Samuel 22. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise Davut oradan Moab'daki Mispa kentine gitti. Moab kralından Tanrı'nın bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanınızda kalmasına izin verir misin diye istekte bulundu diyor. Böylece Davut annesiyle babasını Moab kralının yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Moab kralının yanında kaldılar diye ayet devam ediyor. Moab'a kaçmak kendisinden birkaç nesil önce başka bir Beytlehemli ailenin yapmış olduğu şeydi. Hatırlayacağınız gibi Elimelek İsrail'de kıtlık varken ailesini Moab'a götürmüştü. Bundan ötürü Moablı Rut kutsal kitaptaki öyküye dahil olmuştur. Davut'un babası Moablı Rut'un torunuydu. Moab kralının karı kocanın Moab'a sığınmasına izin vermesinin nedeni kuşkusuz buydu. Davut'un İsrail'i bırakıp Moab'a gitmesi bile onun çok korkmuş olduğu anlamına gelmektedir. Şahsen ben İsrail'den ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü eğer kalsaydı Tanrı onu korurdu. İbrahim'in Mısır'a gittiği zamanki gibi imanı biraz sarsılmıştı. Saul aynı zamanda Tanrı'nın kahinlerini de öldürmektedir. 1. Samuel 22. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında ne var ki peygamber Gad, Davut'a sığınakta kalma, Yahuda ülkesine git dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Heret ormanına gitti. Bu sırada Saul Davut'la yanındakilerin nerede olduklarını öğrendi. Saul elinde mızrağıyla Giva'da bir tepedeki ılgın ağacının altında oturuyordu. Askerleri de çevresinde duruyordu. Saul onlara şöyle dedi. Ey Benyaminliler, şimdi dinleyin. İşay'ın oğlu her birinize tarlalar, bağlar mı verecek? Her birinizi binbaşı, yüzbaşı mı yapacak? Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Çünkü oğlum İşay'ın oğluyla antlaşma yaptığında bana haber veren olmadı. İçinizden bana acıyan tek kişi çıkmadı. Bugün olduğu gibi bana pusu kurması için oğlumun kulum Davut'u kışkırttığını bana bildiren olmadı diye yazıyor. Öyle görünüyor ki Saul paranoyak, yani abartılı, gururlu, kuşku ve güvensizlikle örülmüş bencillikle dolu bir ruh hastalığına yakalanmaya başlıyordu. İnsanların kendilerine zulüm ettiğini düşünmekteydi. Kendi oğlunun kendisine sadık olmadığını öğrendiği için belki de böyle olmakta haklıydı. Kabinesindeki adamlarının bu gerçeği ona neden söylemediklerini merak ediyordu. Belli ki ona bir şey söylememişlerdi. Ancak Davut'un nereye kaçtığını bilen bir tek adam vardı ve bu adam Saul'e bildiklerini aktarmıştı. Onunla daha önce tanışmıştık. Davut ve adamları sunu ekmeğinden yediklerinde tapınaktaydı bu kişi. 1. Samuel 22. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bunun üzerine Saul'ün askerlerinin yanında duran Edomlu Doek, İşay oğlu Davut'un Nov kentine Ahituv oğlu kahin Ahimelek'in yanına geldiğini gördüm dedi. Ahimelek Davut için Rab'be danıştı. Ona hem yiyecek sağladı hem de Filistli Golyat'ın kılıcını verdi diye yazıyor. Doek Saul'e bu bilgiyi verdikten sonra Saul kahin Ahimelek'in peşine düşmeye karar verdi. 1. Samuel 22. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında Kral Saul, Ahituv oğlu kahin Ahimelek'i ve babasının ailesinden Nov'da yaşayan bütün kahinleri çağırmak için ulaklar gönderdi. Hepsi kralın yanına geldi. Saul, Ahimelek'e, ey Ahituv oğlu beni dinle dedi. Ahimelek, buyur efendim diye yanıtladı. Saul, neden sen ve İşay oğlu bana karşı düzen kurdunuz dedi. Çünkü ona ekmek, kılıç verdin ve onun için Tanrı'ya danıştın. O da bana karşı ayaklandı ve bugün yaptığı gibi pusu kurdu. Ahimelek bütün görevlilerin arasında Davut kadar sana bağlı biri var mı diye karşılık verdi. Davut senin damadın, muhafız birliği komutanın ve ailende saygın biridir diye yazıyor. Saul kahin Ahimelek'i ve Nob'da olan diğer kahinleri çağırtmıştı. Saul Ahimelek'e neden Davut'un kaçmasına yardım ettiğini soruyor burada. Kahin krala gerçeği söyledi. Çok iyi niyetle hareket etmişti ve Davut'un kendisine doğruyu söylemediğinin farkında değildi. Daha sonra Davut Ahimelek'e Saul için bir görevde olduğunu düşündürerek onu kandırdığı için kendini çok kötü hissetmişti. 1. Samuel 22. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında ben Davut için Tanrı'ya danışmaya o gün mü başladım? Kesinlikle hayır. Kral ben kulunu ve babasının ailesini suçlamasın. Çünkü kulun bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Ama Saul, ey Ahimelek, sen de bütün ailen de kesinlikle öleceksiniz dedi. Sonra yanında duran nöbetçi askerlere gidin ve Davut'u destekleyen Rabbin kahinlerini öldürün dedi. Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler. Ne var ki kralın görevlileri el kaldırıp Rabbin kahinlerini öldürmek istemediler diye yazıyor. Saul öfkesine yenik düştüğü için mantığını ve vicdanını dinlemedi ve hizmetkarlarına kahinleri öldürmesini buyurdu. Onlar ise Saul'un verdiği buyruğu yerine getirmekte tereddüt ettiler. Ama Saul isyanı ve günahında öylesine ileri gitmişti ki hiçbir şey onu durduramıyordu. Bunun üzerine Doeg denen bu adamdan bu kirli, korkunç işi kendisi için yapmasını istedi. Yani Doeg'e kahinleri öldürmesini söyledi. Bakın bunun sonucunda neler oluyor. 1. Samuel 22. bölüm 19. ayette kadın erkek, çoluk çocuk demeden kahinler kenti Nov'un halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü diye yazıyor. Saul'un içindeki acılık ve öc duygusu korkunç boyutlardaydı. Acılık, kin, nefret, öfke bugün bizleri de mahvetmektedir. Dostum, Rab'be sığınalım ve bu kin, nefret, acılık kanserinden bir an önce kurtulmaya bakalım. İnanıyorum ki biz bunu samimi olarak Rab'den istersek Rab bize bu alanda gereken gücü verecektir. Ayrıca dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Dikkat edelim ki kimse Tanrı'nın lütfuna kavuşmaktan geri kalmasın. İbraniler 12. bölüm 15. ayette dikkat edin. Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin diyor Kutsal Kitap. Tanrı halkının yüreğine acılık girmesi çok çirkin ve kötüdür. Ben bunu inanlar topluluğunda gördüm ve ne yazık ki görmekteyim. Topluluktaki yetkili kişilerin konumları çoğu zaman Mesih'e yücelik getirmiyor, tersine başka insanların yüreklerinde acılık, kin oluşturuyor. Acılığın, kinin, nefretin insanları ele geçirmesi, yani insanları yönetmesi çok korkunç, çok tehlikeli bir şeydir ve Saul'un durumunda da bu böyle olmuştu. Saul kesinlikle şeytanın adamıydı. Dostum, eğer birinin ruhunu şiddetli ve sürekli bir acılığın ya da kinin, nefretin ve öc alma isteğinin yönettiğini gördüğümüzde Rabbin hizmetinde aktif bile olsalar kurtulmuş olduğu konusunda yeterince emin olamayız. Deliceleri buğdaydan ayırmak böyle bir zamanda çok zordur. İşte buradaki durum da böyleydi. 1. Samuel 23 ve 24. bölümlerdeki temel konu Davut'un sürgündeyken Tanrı'nın kendisini koruması ve Davut'a bakmasıdır. Davut 600 adamıyla birlikte kaçmaya devam etmektedir. Yonatan Davut'la temasa geçer ve onu Rab'de güçlendirir. Davut Engedi'de Saul'ün hayatını kurtarmaktadır 24. bölümde. İlk olarak Davut'un Filistlilerle savaştığı ayetlere bakalım. 1. Samuel 23. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında Davut'a Filistliler Keyila kentine saldırıp harmanları yağmalıyorlar diye haber verdiler. Davut Rab'be gidip şu Filistlilere saldırayım mı diye danıştı. Rab git Filistlilere saldır ve Keyila kentini kurtar diye yanıtladı. Ama adamları Davut'a bak biz burada Yahuda'dayken korkuyoruz dediler. Keyila'ya Filist ordusuna karşı savaşmaya gidersek büsbütün korkarız. Bunun üzerine Davut Rab'be bir kez daha danıştı. Rab ona yine kalk Keyila'ya git. Çünkü Filistlileri senin eline ben teslim edeceğim dedi. Böylece Davut'la adamları Keyila'ya gidip Filistlilere karşı savaştılar. Davut onların hayvanlarını ele geçirdi. Filistlileri ağır bir yenilgiye uğratarak Keyila halkını kurtardı. İsrail'in sürekli düşmanı Filistliler Keyila halkının tahıl stoklarını yağmalamaktaydılar. Davut'un Keyila'yı kurtarmaya çalışmadan önce Tanrı'nın isteğini öğrenmek için dua edişine dikkat edin. Davut Saul'den kaçmaya devam ettiği halde Tanrı'nın seçtiği insanları korumak için harekete geçmektedir. Saul, Davut ve adamlarının duvarlı bir şehirde olduklarını öğrenince onları ele geçirmek için hemen ordusunu yollamaktadır. Davut yine ne yapması gerektiğini Rab'be sorar. Rab Davut'un Keyila halkının kurtarıcısı olduğu halde Keyila halkının onu Saul'den korumayacağını söyleyerek onu kaçması için uyarmaktadır. 1. Samuel 23. bölüm 13. ayette bunun üzerine Davut ile yanındaki 600 kadar kişi Keyila'dan ayrılıp oradan oraya yer değiştirmeye başladılar. Davut'un Keyila'dan kaçtığını öğrenen Saul oraya gitmekten vazgeçti diye yazıyor. Yani Davut'un adamları dağınıktı. Düzenli bir ordu olarak hareket etmiyorlardı. Saul Davut'un peşinden gitmektedir. Yonatan ile Davut bir anlaşma yaparlar. 1. Samuel 23. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında Davut kırsal bölgedeki sığınaklarda ve Zif çölünün dağlık kesiminde kaldı. Saul her gün Davut'u aradığı halde Tanrı onu Saul'un eline teslim etmedi. Davut Zif çölünde Horeş'teyken Saul'un kendisini öldürmek için yola çıktığını öğrendi. Bu arada Saul oğlu Yonatan kalkıp Horeş'e Davut'un yanına gitti ve onu Tanrı'nın adıyla yüreklendirdi diye yazıyor. Yonatan'ın arkadaşı Davut'a karşı ne kadar sadık olduğunu ve onu yüreklendirmek için ona söylediği şeylere dikkat edin. 1. Samuel 23. bölüm 17 ve 18. ayetlerde korkma dedi. Babam Saul sana dokunmayacak. Sen İsrail kralı olacaksın. Ben de senin yardımcın olacağım. Babam Saul de bunu biliyor. İkisi de Rabbin önünde aralarındaki antlaşmayı yenilediler. Sonra Yonatan evine döndü. Davut ise Horeş'te kaldı. Yonatan Davut'a babam Saul aslında olacakları biliyor ama yine de mücadele etmeyi sürdürüyor diyor. Saul tabii ki Tanrı'nın isteğine aykırı davranmaktadır. Tanrı'ya karşı tam bir asilik içerisindedir. Ancak Yonatan Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye isteklidir. Yonatan'ın davranışları onun büyük bir adam olduğunu ortaya koymaktadır. Tutumu bana Rab İsa Mesih hakkında Yuhanna 3. bölüm 30. ayette vaftizci Yahya'nın tutumunu hatırlatmaktadır. O büyümeli, bense küçülmeliyim diyor vaftizci Yahya. 1. Samuel 23. bölüm 19. ayette Zifliler Giva'ya gidip Saul'e Davut aramızda dediler. Yeşimon'un güneyinde Hakila tepesindeki Horeş sığınaklarında gizleniyor. Saul Davut'u gizlendiği yerden bulup çıkartmaya azmetmiştir ve Davut'u kendisine teslim etmeye söz veren Zifliler ona yardım etmektedir. 1. Samuel 23. bölüm 26. ayette Saul dağın bir yanından, Davut'la adamları ise öbür yanından ilerliyordu. Davut Saul'den kaçıp kurtulmaya çalışıyordu. Saul ile askerleri Davut'la adamlarını yakalamak üzere yaklaşırken diye söze girmektedir. Saul bu sırada Davut'un etrafını kuşatmıştı ve Filistlilerin bir istilasına karşı savaşmak için geri çağrılmamış olsaydı onu mutlaka ele geçirecekti. Bu yine Davut'un hayatını kurtaran Tanrı'nın kusursuz zamanlamasını göstermektedir.